Kısa bir ara sonrasında her hafta çarşamba olduğu gibi bu hafta çarşamba gününde de sevgili Çetin Ulucan'ın hazırlayıp sunmuş olduğu Sözün Gücü programı başlıyor efendim. Bir kez daha hatırlatalım o zaman, bu haftaki değerli konuğumuz Adana Jeoloji Mühendisleri Adana Şube Başkanı Sayın Doktor Mehmet Tatar. Canlı yayın konuğumuz. Konuğumuz burada, kendisine hoş geldin diyelim Adana İFAM ailesi olarak. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Sözü ben bu hafta yine sevgili Çetin Ulucan Beyefendi'ye devredelim.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi programlar dileklerimizi iletelim. O zaman program başlasın efendim.
Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Konuğumuz Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar. Sayın Başkan, hafta sonu yapılan genel kurulda oda üyelerinin teveccühüyle Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı'na yeniden seçildi. Biz de kendisini kutluyor, başarılar diliyoruz ve ben de hoş geldiniz diyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Her şey Adana FM camiasına bu olanağı bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle tüm üyelerimize de gösterdikleri güvenden dolayı çok teşekkürlerimi ileteyim buradan.
Hocam, jeoloji ve jeoloji mühendislerini genellikle deprem hareketliliğinin arttığı dönemlerde hatırlıyoruz. Biz hem bireyler olarak hem ülke olarak maalesef çok çabuk da unutuyoruz. Yakın geçmişte Marmara depremini, bölgemizde Ceyhan depremini yaşadık. Yine yakın geçmişte, yaklaşık 2 yıl önce Elazığ ve 15 ay önce İzmir depremlerini yaşadık. Son günlerde de yine bir hareketlilik var. Hatta bugün Ceyhan'da biri 3.8, biri 3 sanıyorum büyüklüğünde 2 deprem vardı. Bununla ilgili depremden en az hasarla kurtulmak için yapmamız gerek. Bunu önlemek mümkün değil.
Evet. Evet, doğru onun söylüyorsunuz.
En az hasarla kurtulmak için yapmamız gerekenler gerek kamu otoritesi gerekse sivil toplum kuruluşları ve bizler bireyler olarak neler yapmalıyız, ne kadarını yapıyoruz?
Teşekkür ediyorum. Çok tabii güncel bir konu. Deprem sadece bizim konumuz değil, tüm dünyada sık sık oluyor. Her şeyden önce şu üzücü, bir afetle anılmak mesleki jeoloji mühendisleri bizi üzüyor. Neden derseniz, hayatın her alanında jeoloji var. Bu yüzden depremle anılmak tabii ki bizim camiamızı üzen bir olay. Şöyle, deprem olacaktır. Çünkü deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Tabii burada bilimsel bir şeye girmeyeyim. İşte levha dediğimiz plakalar, bir taraftan Avrasya plakası, bir taraftan Afrika plakası Anadolu'yu sıkıştırıyor. Bu sıkışma biriken enerjinin boşalımıyla küçük veya irili ufaklı depremler oluyor. Türkiye'de her yıl mutlaka yani yıkıcı demeyeyim, bir tane de olsa mutlaka bir deprem meydana geliyor. Son günlerde tabii bu hareketlilik arttı. Şöyle bakıyoruz, Akdeniz'de çok sık olmaya başladı. Akdeniz açıklarında yakında, işte 2 gün önce dününde Ceyhan'da oldu. Daha önceki gün yine Akdeniz açıklarında oldu ve Adana'da hissedildi. Bu yer hareketleri olacaktır. Tabii bunu önlemek mümkün değil. Ne zaman olacağını da bilmek mümkün değil. Ama bizler, bilim insanları, jeoloji, bu yer bilimiyle uğraşan bilim insanları deprem olacak yerleri biliyorlar. Tespit edilmiş. Neden? Türkiye'nin diri fay haritaları çıkartılmış. Nerede, kaç şiddetinde, ne kadar bir hasarın olacağını artık yakinen tespit ediyorlar ama zamanını bilmek mümkün değil. Bu nedenle işte son zamanlarda olan depremleri, tabii oralarda Doğu Anadolu fayında, işte Elazığ'da, Malatya'da olan deprem, İzmir zaten birinci derecede deprem bölgesi, Kuzey Anadolu fayı var, her an kırılabilir. buralar belli. Buralara siz yerleşimi götürmezseniz depremden korkulmaz. Bir doğa olayı mutlaka zarar olacaktır ama can ve mal kaybını en aza indirmek bizim elimizde. Öncelikle demin neler yapabiliriz diye. Öncelikle yeni yerleşim alanları seçerken sağlam zeminlere, basitçe söylemek gerekirse jeolojik açısından Kuzey Adana iyi bir seçim ama çarpık bir kentleşme oldu orada da. Modern bir kentleşmeyi göremiyoruz. Tarım alanları işte dediğimiz Güney Adana, alüvyon zemin dediğimiz depremde en hasar verecek zemine sahip. Yani buralardan kaçınmamız gerekiyor. Daha sonra binalarımızı deprem yönetmeliklerine göre yapmamız gerekiyor. Bunu tabii inşaat, jeoloji, jeofizik birlikte dizayn yapacak. Dikkat ederseniz 2000'li yıllarda depo denetim sistemi geldikten sonra daha sağlıklı binalar yapılmaya başladı. Deprem yönetmeliğine uyan, mühendislik hizmeti gören ve kaçak gören sağlam binalar yapılmaya başladı. Mühendislik hizmeti gören binalardan kaçınmamız gerekiyor. Yani kaçak yapı, gecekondu yapılaşmaya müsaade edilmemesi gerekiyor. Ama maalesef bugün Adana'nın %70'ten belki inşaat mühendisleri odamız başkanı söylemiştir. Hepsi iskan yok. %70'i kaçak yapı gözüküyor. Bu nedenle bunları önleme yasal, daha doğrusu yasada var da uygulamak gerekiyor bunları yasaklamak için. Başka ne söyleyebilirim? Şöyle Kuzey Adana dedik. Adana mesela topografik olarak dünyanın çok güzel bir, dünyadaki illere bakarsak güneyden kuzeye doğru hafif bir eğimle yükseliyor ve nefis bir şehircilik istense kurulabilirdi. Şehircilik anlamında planlı kurulu. Ama maalesef Kuzey Adana'yı da rant uğruna yok ettik diyelim.
Şimdi burada hem güvenlik olarak kendimizi riske atıyoruz. Öbür taraftan da şu anda daha iyi anlaşılıyor ki en stratejik şeylerden birisi tarım ve gıda.
Evet.
Biz kendimizi, güvenliğimizi deprem ve diğer konularda riske atarken gıdamızı da riske atıp en verimli topraklarımızı maalesef
imara açıyoruz.
İmara açıp evet. Burayı
İtalan ediyoruz diyelim.
Ya söyleyecek kelime bulmakta evet,
doğru,
zorlanıyorum. Maalesef bazı şeyleri çok hoyratça ve çok kötü kullanıyoruz. Bunun herhalde en önemli göstergelerinden birisi de Adana'nın şu anki yapılaşması.
Evet. Çünkü yıllarca çarpık bir çok göç alan bir yer. Tabii son zamanlarda nitelikli göç verdik, niteliksiz göç aldık. İşsizlikte birinci sıraya yükseldik. Ve okuma yazma oranında çok küçüldük. Azaldı oranı. Maalesef böyle bir Adana'nın kültürü, Adanalı eskiden biliyorsunuz Adana'dan çok iyi insanlar, çok ünlü sanatçılar, yazarlar, işte oyuncular çıkardı. Şimdi maalesef gittikçe kültürel olarak da geriye gidiyoruz.
Hocam bir de nüfusumuzun %10'undan fazla bir geçici koruma altında olan nüfus var.
Evet.
Yani ben resmi şeyi kullanıyorum. Halkın söylemiyle işte kaçak veya
göç eden, savaştan, işte Orta Doğu Savaşı'ndan kaçan insanlar var tabii.
Mülteci olarak evet, adlandırılan daha çok evet. insan var. Bu da ister istemez hem yapılaşmada yeni problemler getiriyor anladığım kadarıyla. Hem de tarım alanlarının
evet.
bir şekilde daha fazla tahrip olmasına sebep oluyor.
Evet. Şimdi tabii tarım çok önemli. İnsan bir şekilde barınabilir ama aç yatamaz, aç yaşayamaz. Anlatayım mı? Tarım, yeraltı suları, içme suları işte maalesef öyle bir kısır döngüdeyiz şu anda.
Bir de Çukurova dünyanın en verimli birkaç ovasından birisi.
Yani boşuna dememişler tabii bereketli toprakları diye.
Evet, Yani aslında olanak verilse Türkiye'yi rahatça doyurabilecek kapasiteye sahip evet. bir konumu var. Ama maalesef biz bunu çok iyi kullanamıyoruz. Hocam yine konuyla ilgili olduğu için buradan devam edeyim. Jeolojik verilerin yerleşim yeri planlamalarında risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmaması ve bu risklerin gerçekleşmesi hangi sonuçları doğurmakta?
Şimdi şöyle, öncelikle yapı denetim sistemi demiştim demin. Yapı denetim sisteminde tamam, çok iyi bir şeydi, yasa yönetmelikti, yapı yönetim sistemi. Ancak jeoloji istihdamı yok bunlarda. Yani jeolojik verileri kontrol edecek bir mekanizma yok yapı denetim sisteminde. Bir an önce yer bilimleri, jeoloji mühendislerinin buralarda istihdam edilmesi çok önemli. Artık tabii eskiden hiçbir zaman yeni yerleşim alanları açılırken önce imar plana esas jeolojik etütler yapılıyor. Bu ne demek? Neresi faya yakın, neresi heyelan, neresi su baskını, nerede kaya düşmesi, bunlar ayıklanıyor. Size diyor ki şurası daha sağlam, yapılaşmayı buraya götürebilirsiniz diye bir etüt yapılıyor.
En uygun zemini bize
veriyor. Buna uyar uymaz o yerel yönetimin, yönetimin görevleri arasında biz bunu yapıyoruz. Daha sonra bırakın Adana depremi 98 depremi, 99'da Marmara depreminden sonra zemin etütlerinin yasallaşması gündeme geldi. Artık zemin etütleri yapılmaya, eskiden hiç yapılmıyordu. Veya ciddi kendini
yapılıyor gibi
gösteriliyordu. Veya ciddi kurumsal firmalar yaptırıyordu. Şimdi ama mesela Adana'mıza baktığımızda mutlaka imar esas yeni yerleşim alanları açılırken imar planlarına esas jeolojik etütler yapılıyor. Zemin etütleri yapılıyor. Yani illa afet mi olması gerekiyor? Onu demek istedim. Artı yeraltı su seviyesi biliyorsunuz Çatalhan suyundan sonra Çatalhan'ı kullanmamıza başladıktan sonra yükseldi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Niye? Deprem anında su tetikleyici bir etken yeraltı suyu. Bunun içinde binalar yapılırken buna göre projeler dizayn edilmesi gerekiyor.
Evet hocam, bir tek bence tamam mutlaka en uygun bölgeleri seçip sunmamız gerekiyor.
Gerekiyor ama sağlam yere sağlam bina yapacaksınız.
Sağlam bina yapacaksınız ama bu binaları da yaparken oradaki nüfus yoğunluğunu falan da dikkate almak gerekiyor herhalde. Mesela aynı bölgede Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, şimdi şehir hastanesi yapıldı. Stat yapıldı ve
Alparslan Türkeş
Üniversitesi orada ve yeni adliye binamız Türkiye'nin en büyük 3. adliyesi olarak evet, söyleniyor.
O zaman şöyle çok iyi bir konuya değindiniz. Şimdi artık trafik biliyorsunuz orada yığılıveriyor ve müthiş bir
yığılmanın ötesinde daha önce hatırlarsanız set üstünü de güvenli olmadığı gerekçesiyle zihni aldırmaz zamanıydı sanıyorum. Bir dönem kapatıldı evet. Ama maalesef trafik işin içinden çıkılmadığı için yeniden açıldı. Böyle de bir durum var. Yeni yapılan köprü de
çözüm olmayacak.
Kaç yıl oldu hala yapılacak.
Açılsa bile mutlaka gidecek. O dediğimiz başka şehir hastanesinin orada yine tıkanacak. Siz dedim ya mesela, zaten Balcalı var. Siz
şehir hastanesini tam ters Kabasakal tarafında, orada hazinenin de çok yeri var ve çok rahatlıkla ya bir de iki hastanenin aynı yerde olması
şimdi,
biraz mantığa
bakın hep aynı konuyu aynı düşünüyoruz, biz hemfikiriz. Ben o zamanın kurucu rektör Adem Ersoy diye arkadaş söyledim, başka yer bulamadınız mı dedim. Alparslan Türkeş orada, o zaman Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ydi. Yer bulamadık dedi. Ya dedim orada zaten üniversite var. Siz de dedim bu tarafa, Karayesalı tarafına yapın. Yani nüfusu yayın, planı yayın. Sizin dediğiniz gibi şehir hastanesini bir başka yere yapın. Yani bu şehir hastanesi yerini yani bilemiyorum ne akla hizmet oraya yığdılar. İşte bir keşmekeş var, bir trafik keşmekeşi var orada.
İnşallah... Yani çok mantıklı gelmiyor. Yani... burada da konuştuğumuz yani bilimsel olarak konuyu ele alan hiçbir konuğumuz neredeyse bunun doğru olduğunu söyleyene de ben rastlamadım.
Vallahi Adanalı da halk da söylemiyor ama. Şimdi siz bir metro yaptınız. Adı metro. Tabii raylı sistem, hafif raylı sistem. Yolcu yoğunluğu olmayan, hastaneye uğramayan, stadyuma uğramayan, otogara, havalana uğramayan bir metro hafif raylı sistem yaptınız yani.
Hocam anlat onun mı? Da güzergahı zaten bypass edilmiş. Orada projenin başında olan birisiyle daha önce şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız Seyhan Belediye Başkanı iken bir trafik çalıştayı yapmıştı.
Evet. Hı. Zeydan Bey. Yani.
Zeydan Bey. Ben de katılmıştım. Orada birkaç soru da sordum. Orada ki bize söylenen zaten bypass edildiği esas güzergahın o olmadığı Aytaş Durak tarafından projenin belli bölümünün bypass edildiğini söylemişti. Burada trafiği rahatlatmanın tek yolu toplu taşımayı
yaygınlaştırmak.
Evet. Orada yine söylenen şeylerden birisi ki ben her zaman söylüyorum. Yollarda çok büyük sıkıntı yok ama en büyük sıkıntı kurallara uymayan sürücülerimiz. Evet. Maalesef
kuralsızlık var bizde.
Adana'nın her tarafını yol yapsanız bu trafik yine sıkışır. Evet. Çünkü maalesef kurallara uymuyoruz. Hatta özel okullara onların dağılma ve gitme saatlerinde oralardan geçerseniz 4 şeritli yolda 3 şeriti kapatıyorlar. Toplu taşım araçları geçemiyor. Çocuklarını evet. okula bırakırken evet. oradaki veliler. Maalesef
bizde biraz haklısın, da kendi... Haklısınız. Bizde müthiş bir kuralsızlık var. Yani bir kere toplu taşımalarda da durak anlayışı yok. Her tarafta indir bindir yapıyorlar. Yolcu gördüğü anda alıyor. Yani
durabiliyor.
Bu çözüm kolay. Bunu çözerseniz niye? Aykome var. Aykome'de bir karar alırsın. Olay biter yani. Çünkü tüm kamunun yöneticilerinin üye olduğu bir birim yani orası.
Çok basit olarak çözülebilir ama bence raylı sistemin bir an önce geliştirilmesinde
mutlaka raylı sistem tabii hem fikiriz o konuda. Yani Adanalı da aynı düşünüyor. Biz farklı bir şey düşünmüyoruz yani.
Evet, konumuz nereden?
Depremden şey trafiğe geldik.
Evet. Ya Adana'nın sorunu şöyle, o kadar çok
tabii,
olunca
trafiğin böyle olması biliyorsunuz 6.3 şiddetinde bir deprem oldu 98'de.
Tamamen
tıkandı. Yani ona geleyim. Biz de deprem bilincini vermemiz lazım halka. Şimdi biz bir ara bir kendimize görev arz ettik. Bütün okullara depremle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Şimdi yakında bir çalışma daha yapacağız. Ben Çukurova Kent Konseyi'nin yürütmesindeyim. Yönetim kurulu üyesiyim. Orada okullara ben bu konuyu da deprem konusunda bilgilendirme toplantıları yapabileceğimi söyledim. Ve yakında başlayacağız. Yani küçük yaşta bu bilinci almamız lazım, vermemiz gerekiyor. Ama maalesef bizde deprem bilinci yok. Artı şehrimizin deprem master planı yok. Afet master planı yok. Anlatabildim mi? Yani master planı derken yapı stokundan tutun, yollardan tutun.
Trafik master planı da yok hocam.
Yani yollardan tutun, şeyden toplanma alanları. Barınma alanları nerede, toplanma alanları nereye gideriz diye bir ya geçen biz bir röportaj yaptık Kanal A'da. Adama beyaz evlerde toplanma alanında röportaj yapıyoruz. Burası toplanma alanı mı diyorum? Adam tabelayı okumamış. Yani bu kadar bilinçsiz bir toplum bilinci yok yani depremle ilgili. Burası diyorum toplanma alanı o ne diyor mesela? Mesela stadyum, merkez park. Yani birkaç tane örnek vereyim. Tabii bu toplanma alanlarının hepsi listesi Afet İşleri İl Afet Acil Müdürlüğü'nde sitesinde var. Ama biz de buraları açıp ya deprem olursa nereye en yakın nerede olabilirim diye bir bilgilendirmemiz lazım halka.
Hocam çok güzel okullarda bunu yapmanız mutlaka önemli ama bence belediye başkanlarını da toplayıp onlara da aynı şekilde bir...
Ya biliyorlardır mutlaka çünkü bir sürü çalışanı var yani.
Vermenizde fayda var. Evet. Biraz önce dediniz ya okumuyoruz şeyin sitesine baksanız var. Ben size şöyle söyleyeyim. Şu anda Seyhan Belediyesi'nin resmi web sitesine girin, telefon rehberine. Adana'da olmayan hastaneler, işte devlet hastanesi, SGK dispanseri, göğüs hastalıkları hastanesi ve olmayan en az 8-9 tane hastanenin telefonu var. Şehir hastanesinin telefonu yok.
Gerçekten. Maalesef.
Hatta size şunu söyleyeyim. Köy hizmetleri il müdürlüğü kapanalı ne kadar oldu?
Vallahi bayağı oldu yani özel idare.
Köy hizmetleri il müdürlüğünün telefon numarası var. Seyhan Belediyesi'nin, Adana'nın 800 bin nüfuslu
yani
belediyesinin evet. Sitesinde bunlar var.
Evet.
Şu anda mesela biz kamu spotları yayınlıyoruz. İşte jandarma, trafik, polis, 155, 154, 156, orman yine orman yangın. Bunların hepsi 112'de toplandı. Ama resmi web sitesinde
toplandığı gözükmüyor.
Gözükmüyor. Hatta mesela 156 kalkalı 3 yıl falan oldu herhalde.
Herhalde.
Trafik. Ha. O 155'e devrolmuştu sonra.
156 jandarma. Evet.
Yani bazı şeyler bizde çok geriden geliyor. Maalesef özellikle.
Ya şöyle işte diyorum ya okur yazar okumuyoruz dedik ya. Ne kadar bilinçliyseniz ülke o kadar ileridedir. Ama biz gittikçe geriye gidiyoruz. Yani okuma olarak kitap okumuyoruz. Ne bileyim yani araştırmıyoruz.
Hocam ama bunun öncülüğünü kamu kurumları yapmak zorunda değil mi? Bence öyle. Kamu kurumları bir öncülük edecek ki insanlar da bir
mutlaka
şekilde...
Mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Yoksa ama, insanlar destek verdiniz mi? Gerçekten biz toplum olarak çok iyiyiz. Yani ne de bizdeki feodal ilişkiler çok sıkı. Ya bir Avrupa gibi falan değiliz biz. Ama öyle bir sıkıntı var işte.
Hatta Seyhan Belediyesi'nin web sitesinde emlak vergisinin son gününü, Kasım ayının son günü olan son gününü iki defa yanlış girdiler. Ben gittim bizzat.
Söylediniz.
Buradan aradım ilk gün. Düzelttirdim. İkinci gün tekrar yanlıştı. Gittim. Bir belediye başkan yardımcısının kendi bilgisayarından gösterdim. Ya bunu belediye başkanının bile değiştirme yetkisi yok bu tarihi.
Evet.
Yani insanları yani maalesef.
Maalesef öyle bir düzensizlik var diyelim.
Ha bir hatalar.
Plan ve programsızlık var. Ne bileyim.
Biz de planı programı çok güzel yazıyoruz ama uygulama kısmında şimdi, en büyük sıkıntımız uygulama
evet,
kısmında.
Gelen inanır mısınız yasalar çok iyi. Kağıt üzerinde.
Kesinlikle.
Ama bizde şu var. Uygulamak çok zor mu diyeyim? Mutlaka deliyoruz.
Uygulayamıyoruz.
Uygulayamıyoruz evet.
Türkiye'nin yani bir tek sizin konunuzla ilgili değil. Neredeyse bütün konularla ilgili baktığınız zaman okuduğunuz zaman yani güzel hazırlanmış diyoruz ama uygulamada evet, maalesef bunu hiç...
Evet, değerli dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız, kısa bir ara sonrasında Sözün Gücü programı tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle Adana FM 95.3'te devam ediyor. Bir kez daha sözü sevgili Çetin Ulucan Beyefendi'ye bırakıyoruz. Söz sizde efendim.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Hocam, 17-19 Mart 2022 tarihlerinde Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 5. Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular Sempozyumu düzenlenecek. Bu sempozyumla ilgili neler söylersiniz? Sempozyumun amacı nedir?
Şimdi biliyorsunuz ülkemiz, bir de depremin bu faydası var. Onu söyleyeyim. Jeotermal suların kaynaklarının yüzeye çıkması açısından, yeni madenleri keşfetmek açısından, tarım alanlarının yeni oluşması açısından, yani bir Erzincan Ovası bir deprem oluşumu. Ondan sonra işte Düzce'de Düzce Ovası yine deprem zonunda oluşmuş. Jeotermal, tabii Türkiye bu açıdan çok zengin bir ülkeyiz biz jeotermal açısından ve jeotermal turizm. Bizim amacımız Türkiye'nin jeotermal potansiyelini, bu amaç, güttüğümüz amaç bu sempozyumda, Türkiye'nin jeotermal potansiyelini ortaya çıkartmak ve bunu ülke ekonomisine katkı sunmak. Ama kısaca amacımız bu. Tabii bu ekonomik olarak yurt dışı, yurt içi olsun, müthiş bir jeotermal turizmi var. Kaplıca turizmi diyeyim, bizim Adana diliyle kaplıca. Evet. Bunlardan yararlanacak bunu daha da zenginleştirmemiz lazım. Bunun için mesela Aydın'da jeotermal santraller var, elektrik üretimiyle ilgili.
Biliyorum hocam.
Evet. Enerji üretiyoruz. Turizme az da olsa turizm açısından yararlanıyoruz ama bunu artırmamız gerekiyor. Evet. Bilhassa jeotermal
Çeşme'de turizmini kullanılıyor bir kısım otellerde.
Otellerde jeotermal Afyon var.
Afyon en önemli, şu anda en iyi kullanan Afyon herhalde.
Evet. Hı. Yani bizim yakınımıza gelirsek Erzin'de var. Niğde'de çiftehan var. Erzin'de var. Yani tabii sağlık turizmi açısından da bazı şeylere, hastalıkları iyi geldiği için sağlık turizmi açısından da önemli bir kaynak sıcak su, jeotermal diyeyim, kaynaklar. Bunun amacımız bu. Türkiye'ye bunu gündeme taşımak, gündemde tutmak, önemini vurgulamak, ilgililerin dikkatini çekmek.
Evet,
diyelim. Odalar biliyorsunuz bilimsel bu tür şeylere hiçbir menfaat beklememek sizin yardımcı olur yani. Biz bilimsel olarak her türlü şeye açığız biz.
Hocam, sonuç itibariyle Adana'nın ekonomisinin düzelmesi, daha iyi olmasının herkese
faydası vardır. Biz de faydalanır tabii canım. Yani mesela geçen Meta'dan bir arkadaşla görüştük. Ceyhan tarafında, Ceyhan'da jeotermal bir sahanın olduğunu ve sondajlar yaptıklarını söylediler. Bu iyi bir gelişim bence. Oraya düşünün, bir otelde bir tesis yapılırsa tabii Adana'ya müthiş bir girdisi olacaktır.
Evet. Hocam, ben de sağlık turizmi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün sayfasında, turizmle ilgili sayfasında sağlık turizmi ile ilgili neler var diye baktım. Şöyle diyor, kaplıcalar demiş. Jeotermal kaynaklarla ilgili elimizde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Kim yapacak onu yazmamış. İçmeler demiş. İlimizde şifalı içme sularının bulunduğu birçok kaynak mevcuttur. Bu kaynakların turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bölgemizde insan sağlığına doğrudan etkili olduğu ve destek tedavi gücüyle fiziksel rahatsızlıklara iyi geldiği belirlenen termal suların olduğu kaynaklarımızda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ali Hoca içmesi, Ali Hocalı köyü yakınındaymış. Buradan Adana'dan 12 kilometre. Acıdere içmesi, Suluca'da merkeze 20 kilometre mesafede. Tahtalı köy, Kükürt kaynağı, Ceyhan'ın 6 kilometre güneyinde, belki söylediğiniz bu olabilir.
Kokarca dönüyor.
Kokar Pınar, Yılan Kalesi eteğindeymiş.
Evet,
Ilıca içmesi, Kozan'ın 5 kilometre batısında, Ilıca köyünde. Bağ gözü içmesi, Kozan Bağ özü köyündeymiş. Bu Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün kendi resmi web sitesindeki veriler. Hocam siz böyle bir sempozyum düzenliyorsunuz. Bunları açığa çıkartmak için uğraşıyorsunuz. Peki mesela Kültür Turizm İl Müdürlüğü sizle bu konuda herhangi bir teması oldu mu veya kamu kurumları sizden bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi veya işbirliği?
Bizde tabii bu doğrudan MET, jeotermal kaynakları MET'a arıyor. MET Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ile biz doğrudan ilişki çalışmalarımız, ortak çalışmalarımız
burada
var.
Burada bölge müdürlüğü var
burada
zaten.
Burada bölge müdürlüğü var ve MET ile biz paslaşıyoruz. Bu konuda MET dışında hiçbir kurumla ilişkimiz yok. Yani olmadı şimdiye kadar.
O zaman buradan bu kurumlara da bir çağrı yapalım. Hayır,
söyledikleri şeyleri hepsini biliyoruz biz. Artı şey yani acı bu, acı su var şeyde Aladağ'da. Ama belediye başkanımız çok ilgili bu konuda. Aladağ Belediye Başkanı. O bir şeyler yapmaya çalışıyor orayla ilgili.
Aladağ Belediye Başkanı bu belediye başkanlarının içinde farklı bir kategoride sanki birçok konuda.
Birçok konuda
sanıyorum
ilçesi
o da,
için.
O da inşaat.
İnşaat
mühendisi. Evet, evet. Mühendislik
evet. Titre almış evet,
evet. Evet. Onun da belki etkisi var. Evet. Hocam siz de bu kurumlarla ilgili bu sempozyumla ilgili bir şeyler daha söylemek isterseniz. Çünkü gerçekten
şimdi şöyle biz
Adana turizmine
bunu mesela
sağlık
biz,
turizmine
evet. Maden Mühendisleri Odası'yla birlikte yapıyoruz. Ortakta şey yapıyoruz. Bizim böyle sempozyumlar düzenlerken bütün kurumlara makale sunacağınız bir çalışmanız, makaleniz var mı? Bilimsel bir şeyiniz, bir çalışmanız var mı diye devam şey atıyoruz, davetler atıyoruz. Onlardan gelirse tabii bilimsel bir kurul var. Değerlendiriyoruz. Bilimsel içerikli olanları sunması için gündem derken program alınıyor. Sempozyumda sunuluyor. Ama inşallah başvurmuşlardır. Mart'a kadar zaten
Hocam bu iş bir tek sempozyumla kalmayıp bir işbirliğiyle bunların bir an önce değerlendirilip
zaten bizde şey var. Tıbbi jeoloji diye bir çalışmamız var bizim. Bilhassa bu kanserojen etkisi olan radyoaktif mineraller var. İşte İç Anadolu'da çok yaygın. Bu şey tarafında işte Dürgüp Göreme falan. Tıbbi jeoloji diye bir şey, kanser bunun içinde doktorlar var. Jeoloji mühendisleri var. İşte psikologlar var. Oranın halkın şey kanser etkisi fazla olan ilçe illeri neden kaynaklandığına, sudan mı neden kaynaklandığına böyle çalışmalarımız var. Kaynak nedir? Burada kanser evet. Vakası çok. Anlatabildim mi? Şimdi termik santralden mi? Mesela Elbistan'da termik santral biliyorsunuz zehir soluyorsunuz. Orada filtre takılacaktı. Ne hikmetse takılmadı. Geri çalışıyor. Kanser vakası çok arttı.
Evet. Yani, iki yıl önce bir yıldan fazla olmuştur. Çok gündemdeydi.
Gündemdeydi özellikle. Ve kapatıldı bir müddet. Sonradan ne hikmetse çünkü
süre verdiler,
süre verdiler galiba ondan sonra da, ama ondan sonra
o sürede geçeli
geçti galiba
çok
ama
oldu.
İşte insan sağlığı önemli, her şey siz sağlıklı olmadıktan sonra, sağlıklı bir toplum olmadıktan sonra istediğiniz kadar para kazanın birilerinin
hocam orada birileri para kazanıyor ama şimdi olayın diğer tarafından da baktığınızda orada mesela kanser oranında ciddi bir artış var diyorsunuz evet. Ki kanser tedavisi de
çok pahalı.
Çok pahalı bir yani. Tedavi. Bunu sonuç itibariyle devlet bir şekilde karşılamak zorunda kalıyor. Devlet belki ödediğinden çok daha azını oradaki kazanacak diye
maalesef.
Yani evet. Burada aslında o dengeleri devletin
kurmak gerekiyor.
Çok iyi kuramadığını görüyoruz.
Yani Elbistan'a örnek verdim ama yıllardır yatağın işte Muğla yatağın. Yani
Muğla yatağın daha da
daha berbat görmüşsünüz.
Daha da sıkıntılı evet, bir durum.
Maalesef.
Bir de şimdi nükleer santral Mersin'de
evet.
Başladı, devam ediyor. Oranın jeolojik yapısı ve...
Şöyle, 74'lü yıllarda, oraya kısaca şöyle diyeyim, 74'lü yıllarda başladı orada çalışma. META başlamış tabii, biz daha o zaman çocuktuk diyelim. 74'lü yıllardan bu yana etütler yapılmış, tamam mı? Ha, zemin olarak çok sağlam ama geçenkü depremde deprem olmayacak diye bir kayıt yok. Geçen gün 6.3 şiddetinde depremde mesela oralar da sallandı. Yani anlatabildim mi?
Tabii bizim yani, buraya göre daha yakın bir mesafeydi,
evet,
orası.
Evet, yani bu göz ardı edilmemeli bence. Ona göre işin başındayken önlem alınmasında fayda var diyorum. Enerji tabii, ülkelerin enerji yatırımları, enerji olması gereken, yok olmazsa olmazımız bizim. Ama daha yenilenebilir enerjilere yönelmemizde fayda var. Mesela güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi, onlara yönelmemizde fayda var. Niye? Biz güneş enerjisinden en çok, ülke olarak çok şanslıyız, konum olarak çok şanslıyız. Niye? 12 ay güneş alan bir şeyde yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz.
Yani, ama yararlanma oranımıza baktığımızda
bugün Almanya'da evlerin tamamında, hemen hemen tamamında paneller var, güneş panelleri.
Biz sadece burada su ısıtmada kullanıyoruz
güneş enerjisinden. Ha, bu yavaş yavaş yayılıyor da, ama bugün Almanya'da bütün evlerde ve güneşi az, yani Almanya'nın aldığı güneş de az. Yani gelişmiş ülkeler bunu artık aşmış yani. Biz de bunlara yönelmemiz gerekiyor. Nükleer santral, tabii bir Çernobil faciası var. Ondan sonra yani göz ardı etmemek gerekiyor. Bu oluşan bir daha felaket olmayacak diye bir kayıt yok.
Yine Japonya'daki depremde
tsunami'de
ciddi bir sorun. Ki Japonya'da bu yaşanıyorsa.
Evet, yani maalesef öyle. Mesela Japonya dediniz, depremde şöyle, adam 7'nin üzerinde deprem oluyor, yerinden kalkmıyor. Yani o bilinci almış işte. Demin bilinç dedik ya. Biz depremle yaşamayı öğrenmiş artık insanlar.
Hocam bir de adam oturduğu binaya güveniyor.
Aynen. Yani kaçmak çözüm değil.
Değil.
Anlatabildim mi? Adam oturuyor, nasıl olsa yıkılmayacak diyor. Veya yıkılsa bile ben mutlaka zarar görecek tabii. Ama can ve mal kaybı, can kaybı her şeyden önce çok önemli. Adana'da 6.3 oldu. 145 kişi oldu.
Evet.
Yani maalesef. Yani.
Hocam bir de bir tek deprem değil, işte bina filan diyoruz da, öbür taraftan da Seyhan'da 2000'e yakın çıkmaz sokak olduğu söyleniyor. Böyle bir yerde zaten depreme gerek yok. En ufak şeyde zaten sıkıntı.
Panikten zaten.
Yani gerçekten böyle bir durum
maalesef
var.
Maalesef öyle.
Bu bizim gerçeğimiz.
Bir de şu oldu. Mesela Reşat Bey'i hepimiz biliyoruz. Kentsel dönüşüm tamam, iyi bir şey. Ama bir parsel bazında değil bu. Ada bazında, bölge bazında, alan bazında olması gerekir.
Hocam,
anlatabildim mi?
Kentsel dönüşüm yapacaksınız da 10 kişinin oturacağı veya altyapısının kaldıracağı yere 100 kişiyi koyarsanız şimdi, rezil
maalesef
oluruz yani.
Şimdi siz Reşat Bey'de 4 katlıları falan yıktılar. 15-20'şer kat yaptılar. Ya altyapı aynı, yol aynı. Nüfus 4-5 katı, 10 katı belki
katına
de arttı.
Çıktı.
Yani bu yanlıştı. Ha, hükümet yanlıştan döndü. Şimdi artık kentsel parsel bazında pek sıcak bakılmıyor da. Ama yine de yapıldı.
Hocam
artık
bozulan yeri yeniden yıkacak halimiz, evet, yapılan yeri yeniden yıkacak halimiz,
evet,
yok.
Yani
maalesef.
Ada bazında olmalı.
Biz yanlışı yapıyoruz, sonra düzeltmeye çalışıyoruz.
Aynen. Maalesef öyle yani.
Hocam biraz önce enerjiden de bahsettik. Enerji fiyatları da şu anda rekor kırıyor. Petrol, ham petrol 90 dolara yaklaştı. Adana'yı ve Türkiye'yi jeotermal kaynaklar bakımından nereye konumlandırabiliriz? Jeotermal kaynaklardan faydalanma düzeyimiz nedir? Yeterince faydalanabiliyor muyuz?
Ben demin dedim ya, bizim ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke. Yani ama bunu yeterince yatırım yapılmıyor. Daha
kullanamadık.
Sadece biz ne yapıyoruz? Sıcak su kaynağı olarak kullanıyoruz. bugün İncir şeyde Aydın ve Denizli tarafında jeotermal santrallar kuruldu. Daha yaygınlaştırmak gerekiyor. Tabii çevreciler ona da karşı çıkıyor da ama enerjiye de ihtiyacınız var.
Kesinlikle enerji vazgeçilmez. Işte
vazgeçilmez. Şimdi düşünün enerji fiyatları tabii siz dışa bağımlı olduğunuz sürece bunun önüne geçmeniz mümkün değil.
Hocam Avrupa'da bazı şehirleri neredeyse yani o jeotermal suyla ısınma sorununu o şekilde işte çözüyorlar.
Ben ona gelecektim. Mesela Denizli'de Sarayköy var. Termik santral var.
Biliyorum hocam.
Oradan al Denizli'yi ısıtı. Anlatabildim mi? Yani öyle bir sistem yavaş yavaş seralarda falan kullanılıyor. Yani ama bizde çok yavaş gidiyor. Maalesef bu enerji yükünü, halka gelen bu enerji işte yükünü veya Türkiye'nin enerji ihtiyacını birazcık da olsa hafifletmek açısından düşürmek gerekiyor. Bu kadar yüklü bir enerji tasarrufu da iseniz bu kadar bırakın biz devlet memurlarını altına kalkamıyoruz. Kalkacak durumda değiliz yani.
Hocam bir de o kadar oynak ki şu anda yani şöyle söyleyeyim 2020 Mart'ıydı sanıyorum tarihi yanlış hatırlayabilirim. Ham petrol fiyatları eksiye düşmüştü neredeyse. Evet. Tarihinde ilk kez. Yani uzun sürede 10 dolarla 20 dolar arasında kaldı. Ondan sonra şu anda 90 dolar. Yani 10 katı maalesef, neredeyse. Evet. Yani bizdeki işte dövizin yükselip düşmesi gibi böyle bir dünyada işte, da petrol o şekilde.
Ekonomik gücünün yani, olmadığı sürece böyle.
Bundan dolayı bütün kaynakları en iyi şekilde kullanmak zorundayız.
Yani en maksimum şekilde diyelim kendi kaynaklarımızı kullanmak zorundayız. Hep doğalgazda dışa bağımlısın, petrolde dışa bağımlısın.
Enerjinin tamamı da kömürde.
Evet.
Yani Türkiye ciddi anlamda kömür alıyor herhalde. Evet. O pek görünmüyor ama
işte dışa gittikçe her şeyde dışa bağımlı hale geldik.
Enerji de ama zaten yıllardır dışa bağımlıyız. Hocam 25-26 Eylül 2021'de Adana'nın jeolojik mirası çalıştayını Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile birlikte yaptınız odanız olarak, oda olarak. Jeoturizmin Adana ili ve çevresinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken ilk etkinlik niteliğindeki toplantı herhalde bu.
Evet, ilk.
Gerçi bunu biraz konuştuk ama Adana turizmine gerçekten katkı koyması için başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurumları, odalar ve sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili bir eylem planı yaptı mı? Sizin bu konudaki plan ve çalışmalarınız neler?
Şöyle, oda ve üniversite dışında bir eylem planı yok. Hiçbir kurumda söz. Ama biz bunu
hocam, odayla üniversitenin yapması mümkün mü yani?
Mümkün değil, ona geleceğim işte. Ona geleceğim. Bunun için biz Sayın Valimiz başta olmak üzere işte Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Bey, ilçe belediyelerimiz randevular talep ettik. Bunu anlatmak adına, buna destek bulmak adına böyle bir eylem planının hayata geçirilmesi adına destek olmazsa mümkün değil. Onun için randevular şimdi bekliyoruz. Ve bir gelişme oldu. Sadece Adana değil, Adana, Osmaniye, Hatay'da biz de şu anda. Biz yapacağız onu. Biz derken üniversite ve oda aracılığıyla. Tabii biz bu belediyelerden, oradaki mülki amirlerimizden yardım almazsak bunu yapmamız mümkün değil. Adana turizmine bilimsel anlamda, bilim insanlarının gelip gitmesi anlamda büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Neden? Jeolojik istifin göstereceğiz. Yani atıyorum bundan 5 milyon yıl önce atıyorum. Tabii jeolojide milyon yıl çok yakın bir zaman. Türk kuruluşundan, dünyanın oluşumundan günümüze işte alüvyon işte kumullara kadar göstereceğimiz bir istife sahibiz biz. Anlatabildim
evet,
mi?
Evet, siz yolu göstereceksiniz.
Bilim insanları araştırma yapacak. Orada gelip görecekler istif bu bir atıyorum Kambriyen'de neymiş? Hangi birim varmış? İşte Miyosen'de hangi birim varmış, atıyorum jeolojik zamanlar. Yani onları görecek insanlar, ilgili öğrenciler, ne bileyim yatırımcılar derken bilimsel yatırımcılar diyelim.
Evet.
Onu amaçlıyoruz biz ve katkı koyacağını düşünüyoruz. Bugün işte Beleme diye siz doğal güzellik olarak görüyorsunuz ama ta 1945'lerde bir Belemedik penceresi dediğimiz bir olay var. Jeolojik olarak ki hiçbir yerde yok o. Niye? Çok eski bir zamandaki kayayı orada görüyorsunuz. Yani sanki pencere gibi bakmışsınız, tamam mı? Yani biz öyle bakıyoruz.
Evet. Tabii tamam. Bizim bakışımızla sizin
yani
bakışımız
mutlaka orayı göstereceğiz insanlara. Evet, sadece evet. Doğal güzelliği göstermeyeceğiz.
Evet, evet. Hocam, jeoloji mühendislerinin ve sektörün en önemli problemleri neler? Jeoloji mühendisliği iş alanları, mezun sayısı ve kendi branşında istihdam olanağı bulamayan özellikle yeni mezunların oranı nedir? Maaş ve ücret durumuyla ilgili sıkıntılarınız herhalde vardır.
Evet.
Bir de ben yani diğer mühendislikle ilgili aldığımız oda başkanları en büyük sıkıntılarından birisi okul sayılarının çok fazla olmasıydı. Sizde evet. Bu kadar büyük bir problem yok herhalde. 10 tane.
Şimdi şöyle, daha önce çok açıldı. Daha önce biz girdiğimizde tabii mezun olanla kişiliyorduk biz.
Evet.
Yani ben mezun oldum. İşte hemen bir ay içerisinde MTA'ya başladım.
Evet.
Anlatabildim mi? Ama şimdi daha sonra birden okullar diğer mühendisliklerde olduğu gibi bölümler açılmaya başladı. Yani hiçbir altyapısı olmayan.
Planlama yok.
Hayır.
Plansız.
Eskiden biliyorsunuz 5 yıllık kalkınma planı, devlet planlama teşkilatı vardı. Türkiye'nin gerçeklerini orada yatırırlardı masaya. Okul lazım mı değil mi? Hangi bölüm daha çok ihtiyaç var? Hangi şey kontenjan artarsa diye düşünürlerdi. Sonradan birden açıldı şey. Birçok bölüm açıldı. Bir yardımcı doçentle bölümler açılmaya başladı. Hiçbir altyapısı olmayan.
Hocam yani, hiç hocası olmayıp binası olmayan bölümler sadece açıldı. İsmi olan
evet.
Okullar var. Şu anda
şimdi
da var yani.
Biz 15 kişi girerken 70'e çıktı. 70 kişi de gece bölümünü aldılar.
İkinci öğretim
aldılar. Yani herkesi diplomalı işsiz yapmak niye? Çünkü 4 yıl daha uzatıyorsun çocuğun hayata atılmasını. Şimdi işsizlik en büyük problemimiz bizim. Dediğiniz gibi birçok bölüm kapandı. Neden? İşsizlik ve artık gençlik bu işi biliyor. İş bulacağı alanlara yönleniyor. İş olanakları olan yerlere yöneliyorlar. Bizde işsizlik tabii biz öbür mühendislik dalları gibi çok büyük kalabalık bir nüfusa veya sayıya sahip değiliz. 20 bine yakın bir üyemiz var. Bu 20 bin üyenin büyük bir çoğunluğu kamuda çalışıyor. Deprem demin dediniz ya, deprem olunca hatırlanıyoruz. Deprem sonrası 1999 depremin sonrası bürolar açılmaya başladı. 1000'e yakın, 1500'e yakın büro açıldı. Özel bürolar açıldı. Tabii bunlar şimdiki ekonomik sıkıntı da çoğu ayakta duramadı. İşsizlik büyük şey, asgari ücretle mühendisler çalışmaya başladı. Bırakın iş bulursa bizde bilgisayar programcılığı yapan, ondan sonra öğretmenlik yapan, yani her meslek yapan mecburen jeolojide iş bulamayınca başka alanlara yöneldi. Maalesef Türkiye'nin gerçekleri bu. Jeoloji biliyorsunuz 5 ana bilim dalından bir tanesi yani. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji, jeoloji. Ama liseden başlamak gerekiyor insanın bilinçlenmesi için. Eskiden jeoloji dersleri olurmuş. Şimdi ders yok yani. Deprem falan ta okullardan okutulmaya başlanmalı diye düşünüyorum ben. İşsizlik.
En büyük problem
işsizlik, geçim.
İstihdam, ve ekonomik olarak
yeterli
ücreti alamamak.
Çünkü yeterli ücret çocuk artık üniversite mezunu, aileme yük olmamak için ne olursa yaparım abisine olayına giriyor. Anlatabildim mi?
Evet hocam. Hocam kaç üyemiz var dediniz?
Türkiye genelinde 20 bin.
20 bin.
Evet. Adana'da 1100 üyemiz var.
20 bin üye.
Üye olan yalnız. Bu 40 bin vardır diye düşünüyorum. Üye olmayanlar da var tabii. Onlar bizde kayıtlı olmadığı için bilmiyoruz.
Üye olmayanın peki
bir zorunluluk yok.
İmza yetkisi
şöyle,
oluyor mu?
Şöyle devlette yok.
Devlette yok.
Evet. Ama serbest piyasada üye olmak zorunda. Yani imza yetkisi olması için. Ama devlette zorunluluk yok.
Evet. Ama bizde, devlette olanların çoğu da üyedir. Çünkü zaten onlar eski, daha önce atanan olduğu için büyük ihtimalle zaten üyenizdir. Bu, istifa etmemişler.
Şimdi şöyle, ben hep konuşmalarımda diyorum. Ne diyecektim? Bizi tek savunan odalar. Jeoloji Mühendisler Odası. Ekonomik, demokratik halklarımızı savunan. Başka bir kuruluş yok ki jeoloji mühendislerini savunan veya tüm mühendisleri savunan. TUMOP var.
Evet.
Yani
hocam şöyle baktığım zaman 24 oda.
Evet.
Ve 618 bin
nüfusun
620 bine yakın üye var.
Evet.
İlk kurulduğunda üye sayısı şu ankinin 3'te 1'i kadar, pardon 80'de 1'i kadarmış.
1954'te.
O zaman 1955'te Türkiye'nin nüfusu 24 milyonmuş. Bugün 84 milyon, 3,5 kat artmış. Ama mühendis sayımız 80 kat artmış. Evet. Yani buna olumlu mu bakmak lazım?
Maalesef olumsuz bakıyorum. Ben tabii bir mühendis olarak mutlaka okunması. Şimdi şöyle, herkesin de üniversiteye gidecek diye bir kayıt olmaması lazım.
Kesinlikle. Bugün Türkiye'nin yani, en büyük problemlerinden birisi meslek liselerinin yeterince görevlerini yerine getiremiyor olması. En büyük sıkıntı
evet,
o.
Eskiden hatırlarsın, sınavla alınırdı meslek liselerine.
Ve meslek lisesinden mezun olan o işi öğrenmiş olarak
kesin
mezun
kesin öyleydi.
Şu anda mühendisten daha iyi biliyor adam o, yani tabii, o zaman
tabii,
mezun
evet.
olan.
Yani ben şimdi meslek lisesi, erkek lisesinin mezunuyum. Meslek lisesinden mezun olanla inşaat mühendisi olduğumu düşünün. O benden daha iyi biliyor. Niye? Çekirdekten yetişmiş oluyor. Öyle deriz ya, çekirdekten.
Evet, evet. Ama orada işi öğretiyorlardı. Hı. Şu anda maalesef meslek liselerinde o işi öğrenmeden mezun oluyor. Sıkıntı
şimdi,
orada.
Evet.
Hocam son olarak söylemek istediklerinizi de alıp programı kapatalım.
Bir süre eksik kaldı. Bir dahaki sefere inşallah diyelim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Adana FM ailesine bu olanağı tanıdı ve bizleri dinlediği fikirlerimizi kamuoyuna ilettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Ne diyelim? Afetsiz günler diliyorum.
İnşallah. Hocam bizim
sağlıkla kalın.
Bizim görevimiz kamuoyunu bilgilendirmek.
Evet.
Bu bilgiyi de kimden alabiliyorsak direkt olarak jeoloji ile ilgili konuşacaksak
doğrudur.
Sizden alacağız.
Biz, bu konuda tüm halkıma buradan da her jeoloji ile ilgili tabii konuda odamız her zaman halkın yanındadır. Bunu da iletmek isterim.
Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Haftaya görüşmek üzere.